Ayrım 24, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 253. Harita 5 dakika sonra eline ulaşmıştı. Bir eli telefonda, Wallander bunun tanıdığı bütün polis memurlarıyla paylaştığı bir şey olduğunu fark etti. Bir ölüm haberiyle ilgili akrabaları arayıp haber veren kişi olmakta gösterilen isteksizlik. Bu alışılacak bir şey değildi. Ölüm her zaman bir yaygaranın kopmasına neden olurdu. Hem de ne zaman olursa olsun. Numarayı çevirdi ve ellerinin titrediğini fark etti. Linda cevap verdi.
Sen misin yine? Daha yeni kapattık, her şey yolunda mı?
Ben iyiyim, sen yalnız mısın?
Hans bebeğin altını değiştirmekle meşgul. Sana onu uyardığımı söylememiş miydim?
Evet söylemiştin, şimdi iyi dinle. Aslında otursan iyi olur.
Kızı babasının sesinden ciddi bir şeyler olduğunu anlamıştı. Onun asla abartmadığını biliyordu.
Lois ölmüş. Birkaç gün önce intihar etmiş. Dün gece veya bu sabah Vermde ormanlarında ağaç kesilen arazide bir bölgede patika kenarında bulunmuş.
Kızı afallamıştı. Gerçekten mi diye sorabildi sonunda.
Şüpheye yer yok gibi görünüyor ama Hokkan'dan iz yok.
Bu çok kötü.
Hans bunu nasıl karşılayacak?
Bilmiyorum. Gerçekten eminler mi?
Eğer Louis'i teşhis etmeseler seni aramazdım herhalde.
İntihar ettiği demek istiyorum. O intihar edecek biri değildi.
Haydi git ve Hans'a anlat. Eğer benimle konuşmak isterse doğrudan arayabilir. Ona Stockholm'daki polisin numarasını da verebilirim.
Wallander kapatmak üzereydi ama Linda'nın söyleyecekleri bitmemişti.
Louis bunca zamandır neredeymiş, neden şimdi intihar etmiş?
Ben de senin kadar az biliyorum. Umalım da bütün bu üzücü olaylardan Hokan'ı bulmamızı sağlayacak bir şeyler çıksın. Ama bunları daha sonra da konuşabiliriz.
Wallander telefonu kapadıktan sonra Niklas Gordon'ı aradı. Arthur Kjellberg izne çıkmıştı. Resepsiyonist öyle ama Wallander sonunda geçici görevde olan hizmetliyi buldu. Kadın Sinje von Enke'nin geçmişine ait hiçbir şey bilmiyordu ve Wallander sanki duvara konuşuyormuş gibi rahatsızlık verici bir hisse kapıldı. Fakat belki de bu o anki şartlar altında bir avantajdı. Görüşmeyi henüz bitirmişti ki Hans von Enke aradı. Genç adam sarsılmıştı, ağlamaklıydı. Wallander onun bütün sorularını sabırla cevapladı ve herhangi bir bilgi alır almaz ona haber vereceğine söz verdi.
Telefonu Linda aldı.
''Sanırım haberi henüz sindiremedi.'' dedi alçak bir sesle.
''Hepimiz için geçerli bu.''
''Ne içmiş?''
''Uyku hapı.'' ''Uytterberg ne tür olduğunu söylemedi. Belki Rohypnol'dür. O değil mi adı?''
''O uyku ilacı hiç kullanmazdı.''
''Kadınlar kendilerini öldürmek istedikleri zaman genellikle uyku ilacına başvururlar.''
''Söylediğim bir şey benim merakımı uyandırdı.''
Nedir?
Gerçekten de ayakkabılarını çıkarmış mı?
Uytterberg'e göre evet.
Sence bu çok tuhaf değil mi? Eğer kapalı bir mekanda olsa bunu anlarım. Ama açık havada uzandığı yerde ölüp kalacaksan neden ayakkabılarını çıkaracaksın ki?
Bilemiyorum.
Dedektif ne tür ayakkabılar olduğunu söyledi mi?
Hayır ama sormadım da.
Bize mutlaka her şeyi söylemelisin dedi biraz aradan sonra.
Neden bir şey saklıyor olayım ki?
Bazen söylemeyi unutuyorsun. Herhalde gerekmediği halde çok düşünceli davranmaya çalıştığın için. Haber masada ne zaman açıklanacak?
Her an açıklanabilir. Teletekste bak. İlk öğrenenler genellikle onlar oluyor.
Wallander elinde telefon bekledi. Bir dakika sonra Linda geri dönmüştü.
Çoktan haberi almışlar. Louis von Enke ölü bulunduk. Kocasından henüz bir iz yok diyor.
Sonra yine konuşuruz.
Wallander de kendi televizyonunu açtı ve haberin öne çıktığını gördü. Ama durumda değişiklik yapacak veya daha karmaşık hale getirecek yeni bir şey olmazsa Louis von Enke'nin ölümü kısa zamanda hiç şüphesiz arka plana düşerdi.
Wallander günün geri kalan kısmını bahçesiyle uğraşarak geçirmek istemişti.
D.I.Y. mağazasında indirimden bir tane çalı kırpmak için bahçe makası almıştı. Ama eline alır almaz makasın hiç işe yaramadığını fark etti. Şimşirden çiti kırpıp biçimlendirdi. Yazın ortasında budanmamaları gerektiğini bilmesine rağmen bazı meyve ağaçlarının yaşlı veya kavruk dallarını budadı. Ama aslında sürekli Louis'i düşünüyordu. Onunla hiç samimi olmamışlardı. Kim olduğu hakkında ne biliyordu? Masada yapılan konuşmaları dudaklarında hafif bir tebessümle dinleyen ama kendisi hiç konuşmayan şu kadın. Almanca öğretiyordu. Belki başka yabancı diller de öğretiyordu. Hemen aklına gelmedi ve içinden içeri girmek, notlarını aramak da gelmiyordu. Sonra bir kız çocuk doğurmuştu. Hala hastanenin yeni doğan servisindeyken kendisine bebeğinin ileri derecede özürlü olduğu söylenmişti. Sinya adını verdikleri kızlara asla normal bir hayat süremeyecekti. O kendilerinin ilk bebekleriydi. Böyle bir durum bir anne üzerinde nasıl bir etki yapar? Elinde işe yaramayan çalı biçme makasıyla dolanıp duruyor ama bir cevap bulamıyordu. Yine de bunun düşüncesi kendisini çok üzmemişti. Bir yakınlığı olmadı, ölmüş biri için üzülemezdi. Hans ile Linda'nın ise neler hissettiklerini anlayabiliyordu. Ve ayrıca bir de baba annesini tanımadan büyüyecek olan Clara vardı. Jussi ön patilerinden birine batan bir dikenle toparlayarak yanına geldi. Wallander bahçe masasına oturdu, gözlüklerini taktı ve bir cımbız yardımıyla dikeni çıkarmayı başardı. Jussi minnettarlığını çayırlara doğru çakan kara bir şimşek gibi koşarak gösterdi. O sırada evin üstünden alçaktan uçan bir planör geçti. Gözlerini kısıp onu izledi. Nedense bir türlü kendini tatildeymiş gibi hissedemiyordu. Gözlerinin önüne Louis'in hali geliyordu. Ormanda ağaçların kesilmesiyle açılan arazinin ortasından geçen bir patika kenarında yerde yatan bedeni ve hemen yanı başında bir çift ayakkabı düzgün bir şekilde sergiye konmuş gibi. Makası gidip bahçedeki alet edevatların bırakıldığı kulübeye koyup hamağa uzandı. Uzaktan harıl harıl çalışmakta olan traktörlerin sesi geliyordu. Uğultu halindeki sesleri ana yoldan dalgalar halinde yakınlaşıp uzaklaşıyordu. Sonra ayağa kalktı, boşunaydı. Şunu kendi gözleriyle görmeden rahat edemeyecekti. Yeniden Stockholm'e gitmesi gerekiyordu. Wallander aynı akşam Stockholm'e uçtu. Jussi'yi bir kez daha komşusuna bırakmış, o da dalga geçercesine kendisine yoksa köpeğinden bıkmaya mı başladığını sormuştu. Havalimanında Linda'yı aradı. Kızı ona şaşırmadığını, ondan başka türlüsünü zaten beklemediğini söylemişti. ''Bol bol resim çek'' dedi kızı. ''Ortada akla yatmayan bir şeyler var.'' ''Hiçbiri akla mantığa sığmıyor ki'' dedi Wallander. ''O yüzden Stockholm'e gidiyorum.'' Uçak yolculuğu arka koltukta ciyak ciyak bağıran çocuk yüzünden çok kötü geçmişti. Neredeyse yolculuk boyunca parmaklarıyla kulağını tıkamıştı. Kendisine merkez gardan fazla uzak olmayan küçük bir otelde bir oda buldu. Kapısından içeri girerken hava açtı, odasının penceresinden dışarı bakıp sağanak yağmurdan kaçıp kendilerine sığınacak bir yer aramak için koşuşan insanları izledi. Acaba bir yalnızlık bundan daha acınası bir hale gelebilir mi diye düşünürken yakaladı kendini. Yağmur, bir otel odası ve 60 yaşında ben. Arkamı dönsem orada başka kimse yok. İşlerin Mona cephesinden nasıl gittiğini merak etti. O da herhalde en az benim kadar yalnızdır diye düşündü. İçinde kopan fırtınayı gizlemeye çalışırken belki daha bile yalnızdır. Yağmur dinince Wallander merkez gara geri dönüp Stockholm'in bir haritasını satın aldı. Sonra telefonunu çıkarıp ertesi gün için bir araba kiraladı. Mevsim yaz olduğundan kiralık arabalara talep yüksekti ve bulabildiği en iyi fiyat aklındakinden çok daha fazlaydı. Eskişehir'de akşam yemeğini yedi, kırmızı şarap içiyordu ve aklına çok yıllar önce bir yaz mevsimi Mona ile ayrılmalarının kısa bir süre ardından bir kadınla tanıştığı zamanlar geldi. Adı Monika'ydı, kadın Üsta'da arkadaşlarını ziyarete gelmişti. İlk karşılaşmaları çok da eğlenceli olmayan bir danstı ve Stockholm'de yeniden bir akşam yemeğinde buluşmak için sözleşmişlerdi. Daha ilk gelen yemeklerini yerken Wallander bunun bir felaket olduğunu fark etmişti. Birbirleriyle konuşacak bir şeyleri yoktu. Sessizlik büyümüş, uzamıştı ve çok sarhoş olmuştu. Şimdi kadehini bu anının şerefine kaldırıyordu. Kadının hayatta mutluluğu yakalamış olmasını umdu. Restorandan çıkarken çakır keyifti. Otel odasına dönmeden önce dar sokaklarda, parke taşlı yollarda biraz dolaştı. O gece bir kere daha rüyasında denize doğru koşan atları gördü. Ertesi sabah uyandığında çantasından arayıp kan şekeri ölçüm cihazını çıkardı ve iğnesini parmağına batırdı. 100 olması gerektiği gibi. Gün güzel başlamıştı. Wärmdö üzerinde Louis von Enke'nin cesedinin bulunduğu yere vardığında Stockholm'un üstünde gökyüzünü kalın bulutlar kaplamıştı. Saat 10'du. Polisin çektiği bantlar çevreye yayılmış halde hala duruyordu. Toprak zemin çok su emmişti ama Wallander cesedin uzandığı yerde polisin bıraktığı işaretlerin izlerini yine de görebiliyordu. Orada öylece hiç hareket etmeden durup nefesini tuttu ve çevreyi dinledi. İlk izlenim her zaman en önemli izlenimdi. Ağır ağır daire çizerek çevreyi inceledi. Louis'i fazla derin olmayan çukurluk bir yerde her iki yanında topraktan fırlamış kayalar ve alçak tümseklikler çevrili olarak bulmuşlardı. Görülmemek amacıyla oraya yatıp uzanmışsa o zaman doğru yeri seçmişti. Sonra aklına güller geldi. Linda'nın sözleriydi. Müstakbel kayınvalidesinden kendisine ilk bahsettiği zamanlarda. Çiçekleri çok seven, hep güzel bir bahçesi olsun isteyen, bitkilerden anlayan bir kadın. Böyle demişti Linda, çok iyi hatırlıyordu. Oysa burası güzel bir bahçe olmaktan çok uzak bir yerdi. O neden de mi Louis burayı seçmişti? Çünkü ölümün de güzel olmadığını ve güllerle iyi bakılmış bir bahçeyle ilgisi olmadığını bildiği için mi? Alanı gezmeyi, çevreyi farklı açılardan seyretmeye başladı. Kısa bir yol yürümüş olmalı diye düşündü. Arabamın şu anda bulunduğu istikametten... Evet ama oraya kadar nasıl geldi? Otobüsle mi? Taksiyle mi? Onu birisi mi getirdi? Açılmış alanın orta yerinde duran eski avlanma kulesine doğru yürüdü. Basamakları çok kaygandı. Dikkatle tırmanmaya başladı. Yere birkaç sigara izmariti ile boş bira kutuları atılmıştı. Bir köşede fare ölüsü vardı. Wallander yeniden aşağı inip çevreyi gezmeye devam etti. Kendini intihar etmek üzere olan bir insanın yerine koymaya çalışıyordu. Issız bir yer, çirkin, her yer fundalık kaplı, bir şişe uyku ilacı. Aniden durdu, 100 tane uyku ilacı. Ama Ütterberg bir şişe sudan hiç bahsetmemişti. O kadar hapı bir şey içmeden yutmak mümkün müydü? Adımlarını izleyerek atladığı bir şey var mı diye yeniden geri döndü. Yerleri incelerken bir yandan da Louis ile bağlantı kurmaya çalışıyordu. Her zaman başkalarının anlattıklarını dinlemeyi seven sessiz bir kadın. Bu Wallander'in hakkında hiçbir şey bilmediği bir dünyanın kıyısında olduğunu gerçekten idrak etmeye başladığı andı. Håkan ile Louis'in dünyasıydı. Daha önce üzerinde hiç düşünmediği bir dünya. O açıklık alanda geçirdiği süre boyunca ne gördüğünü, neler hissettiğini anlayamıyordu. Elle tutulur bir şey değildi, ortaya çıkan bir şeyler de yoktu. Anlamaya gücünün yetmediği bir şeye yakın olmak gibi bir histi. Wallander oradan ayrılıp yeniden şehir merkezine geri döndü. Arabasını Grevgatan'da park edip merdivenlerden çıkıp daireye girdi. Sessizlik içinde ıssız odaları gezdi, kapının yanında yerde duran postaları topladı ve aralarından Hans'ın ödemesi gereken faturaları ayırdı. İnternet hala çalışmıyordu, mektupları inceledi, içlerinde umulmadık bir şey olup olmadığına baktı ama yoktu. Apartman bunaltıcı ve havasızdı, başı da ağrıyordu. Büyük olasılıkla dün gece içtiği kalitesiz kırmızı şarap yüzündendi. Caddeye bakan pencerelerden birini açtı, telesekretere göz attı. Kırmızı ışık yanıp sönüyor, yeni mesajlar geldiğini gösteriyordu. Dinle de. Merta Hörnelius, Louis von Encke'nin o güz başlayacak olan kitap kulübüne katılmayı arzu edip etmeyeceğini merak ediyordu. Klasik Alman edebiyatını tartışacaklardı. Hepsi bu kadardı. Louis von Encke artık hiçbir kitap kulübüne katılamayacak diye düşündü Wallander. Son kitabı da ebediyete kadar kapattı o. Mutfakta biraz kahve yaptı. Buzdolabına bakıp kokmaya başlayan bir şey olup olmadığını kontrol etti. Ardından da Louis'in iki büyük gardırobunun olduğu odaya geçti. Elbiselerle ilgilenmedi ama bütün ayakkabıları çıkarıp onları mutfağa taşıyarak masanın üzerine koydu. İşi bittiğinde toplam 22 çift ayakkabı bir araya gelmişti ve ayrıca iki çifte lastik Wellington bot vardı. Bunları yaymak için tezgah ile bulaşık eviyesini de kullanmak zorunda kalmıştı. Gözlüklerini taktı ve hepsini sistemli bir şekilde tek tek incelemeye başladı. Kadının ayaklarının büyük olduğunu fark etmişti. Ayrıca hep kaliteli markalar almıştı. Hatta lastik çizmeler bile Wallander'in pahalı olduklarını tahmin ettiği İtalyan yapımıydı. Wallander ne aradığını bilmiyordu ama Linda da kendisi de onun ölmeden önce ayakkabılarını çıkarmış olduğunu duyunca şaşırmışlardı. Kadın her şeyi düzenli ve yerli yerinde olsun istemiş diye düşündü Wallander. Ama neden? Ayakkabıların hepsini incelemesi yarım saatini almıştı. Sonra Linda'yı arayıp ona Wormdöğü'ye yaptığı ziyaretten bahsetti. ''Senin kaç ayakkabın var?'' diye sordu kızına. ''Bilmiyorum. Louis'in 22 çift ayakkabısı var ve bir de polisin elindeki bir çift daha. Bu sence çok mu, az mı?'' ''Normal gibi görünüyor. Giyimine özen gösterirdi.'' ''Bütün bilmek istediğim buydu.'' ''Bana söyleyeceğin başka bir şey var mı?'' ''Şimdi değil.'' Kızının itirazlarına rağmen Wallander telefonu kapadı ve Uytterberg'i aradı. Telefona küçük bir çocuk cevap verince Wallander şaşırdı. Ardından Uytterberg geldi. ''Torunum telefona cevap vermeye bayılır. Bugün onu ofise getirdim.'' ''Sizi rahatsız etmek istemiyorum ama merak ettiğim bir şey var.''
''Beni rahatsız etmiyorsunuz ama siz tatilde olmayacak mıydınız? Yoksa ben mi yanlış anladım?''
''Tatildeyim.''
''Ne öğrenmek istiyorsunuz? Louis von Encke'nin ölümüyle ilgili hiç yeni bir bilgi yok elimde. Patologların vereceği raporları bekliyoruz.''
Wallander'in aklına birden su konusu geldi. ''Aslında iki sorum olacak. İlki basit. Eğer o kadar çok hapı yuttuysa mutlaka onları yanında bir şey de içmiş olmalı.''
''Cesedin yanında yarısı boş litrelik bir maden suyu şişesi vardı. Size bunu söylemedim mi?''
''Hiç şüphesiz söylemişsinizdir. Herhalde ben yeterince dikkatle dinlemiyordum. Ramlösa mıydı?''
''Hayır, Lokaydı sanırım ama emin değilim. Önemli miydi?''
''Hiç değil. Sonra bir de şu ayakkabı meselesi var.''
''Cesedin yanında duruyorlardı, düzgün bir biçimde.''
''Ayakkabıları tarif edebilir misiniz?''
''Kahverengi, alçak topuklu, yeni sanırım.''
''Ormanlık yerde böyle ayakkabılar giymiş olması mantıklı mı sizce?''
''Davet ayakkabısı da denilemezlerdi.''
''Ama yeniydiler.'»
''Evet, yeni görünüyorlardı.'»
''Başka sorum yok sanırım.'»
''Patolojiden rapor gelir gelmez sizi arayacağım. Ama biraz zaman alabilir. Yani şimdi yaz olduğunu göz önüne alacak olursak.'»
''Wormdöğü'ye kadar nasıl gelmiş bir fikriniz var mı?'»
''Hayır,'' dedi Uytterberg. ''Bunu henüz bulamadık.'»
''Sadece merak etmiştim. Her neyse, yine de teşekkürler.'» Wallander sanki hayatta sahip olduğu elinde kalan son şeymiş gibi sıkı sıkı tuttuğu telefonla apartman dairesinde sessizce oturdu. ''Kahverengi ayakkabılar, yeni, davet ayakkabıları değil.'' Yavaş yavaş derin düşünceler içinde ayakkabıları yeniden dolaba taşıdı. Ertesi gün sabah erkenden tekrar Üstad'a uçtu. O gün öğleden sonra bozuk bahçe makasını satın aldığı dükkana götürüp geri vererek hiç işe yaramadığını söyledi. Sorun yarattığı için ve idarecilerden biri kendisinin kim olduğunu bildiğinden dolayı daha kaliteli bir tanesini ona üstüne para almadan verdiler. Eve geri döndüğünde Uytterberg'in aramış olduğunu gördü. Wallander adamın numarasını çevirdi.
''Sözleriniz beni düşündürdü,'' dedi Uytterberg. ''O ayakkabılara bir kez daha bakma ihtiyacı hissettim. Dediğim gibi neredeyse yepyenilermiş.''
benim için bu zahmete girmek zorunda değildiniz.
Arama nedenim tam olarak ayakkabılar değil aslında, dedi Üitlerberg. Hazır oradayken çantaya da bir daha göz attım ve içinde bir tür iç haslar olduğunu keşfettim. Gizli bir cep de denebilir. İçinde çok ilginç bir şey vardı.
Wallander nefesini tuttu.
Kağıtlar, dedi Üitlerberg, belgeler, Rusça, bir de mikrofilm. Ne olduğunu bilmiyorum ama benim için Sepo'daki arkadaşları aramaya yetecek ilginçlikteydi.
Wallander az önce duyduklarını kavramakta zorlanıyordu.
Yani bana onun çantasında gizli şeyler taşıdığını mı söylemeye çalışıyorsunuz?
Bunu bilmiyoruz ama mikrofilm mikrofilmdir. Gizli cep de gizli cep. Ruslar da Rus. Bilmek istersiniz diye düşünmüştüm. Bu bilgiyi şimdilik kendimize saklarsak iyi olur diye düşünüyorum. Yani gerçekten ne anlama geldiklerini anlayana kadar. Daha fazla bir şey öğrenince yeniden ararım.
Bu telefondan sonra Wallander dışarı çıkıp bahçede oturdu. Hava yeniden ılınmıştı. Güzel bir yaz akşamı olacaktı. Ama her nedense Wallander üşümeye başladığını hissediyordu.
24. ayrımın sonu. Sayfa 263.